Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün düğün dernek kuruyoruz. Ama kurmadan önce de hani düğün dernek deyince hep gelinden konuşulur zannedecekler. Konuşulur, öyle düşünülür. Dinleyicilerimiz öyle zannedecek ama biz bu defa damat üzerine odaklanacağız.
Evet, şimdi yani gayet tabii olarak kadınlar cinsi latif oldukları için, yani insan cinsinin hoş kanadını teşkil ettikleri için her zaman onlar ön plandadır. Ve düğün dernek dendiği zaman da her zaman gelin ön plandadır.
Kimse damat ne giymiş diye sormaz değil mi? Herkes gelinin gelinliği nasıl?
Damadı aramazlar, damat hakkında konuşmazlar. Damat yani düğününde bile ikinci plandadır. Ama bu bizim örfümüzde zaten. Türk örfünde her zaman damat bu gibi faaliyetler olduğu zaman çok geri plandadır. Mesela şimdi insanlar belki şaşıracak. Eskiden kız istemeye sureti katiyede damat gitmezdi. Sonradan çıktı bu adet damadın gitmesi.
Görmeye mi istemeye?
Görme olur. Görmeyi de şöyle yaparlardı biliyorsunuz. Efendim bizim oğlumuz kızınızı görmeye gelecek. Ne demek ya, biz kız mı satıyoruz falan derlerdi. Hmm. Öyle bir şey zaten mevzu bahis değil. O zaman baştan anlatalım. Madem bir erkek evlenmeye çıktı, ne zaman evlenmeye çıkar? Bizim örfümüzde şimdiki gibi okulunu bitirsin, askerliğini bitirsin, işe girsin diye bir şey olmadığı için. Hmm. Çünkü bir erkek çiftçi çocuğuysa zaten babasının tarlasında çalışacaktır. Esnaf çocuğuysa babasının dükkanında çalışacaktır. Babası memursa zaten babasının kalemine, ofisine çırak olarak girmiştir. Oraya yetişecektir. Bunun dışında dördüncü şey istisna, okumaya gitmiştir, medreseye gitmiştir.
Çok küçük bir oran herhalde.
O da çok küçük birmiş. Cemiyette.
O yüzden belki de aile ön planda, yani aileye bakarak kız veriyorlar, evet, veya alıyorlar. Evet. Şimdi mesela ailesi doktor ama çocuk doktor değil. Ya da ailesi çiftçi ya da ailesi küçük bir esnaf ama çocuk doktor, evet, olabiliyor. Dolayısıyla aileye değil çocuğa bakarak,
evet,
karar veriyor.
Eskiden de bu dediğiniz mümkün ama çok az. Çok az. Çünkü zaten eskiden bu gibi bugün parlak görülen, mesela doktorluk eskiden parlak görülen bir meslek değil. Hiçbir Müslüman Türk gidip de doktor olmazdı eskiden. Bunlar örfe göre değişen mesleklerdir.
Ama halbuki toplumda en fazla ihtiyaç duyulan meslek grubu da değil mi?
Öyle mi uğraştığı işler, ilaç, kan, irin, şu bu olduğu için. Yani bunu gayrimüslimler yapıyor. Hmm. Bir de şöyle bir durum var tabii. Daha önce de bahsetmiştik. Cemiyette sınıflar var. Türk cemiyetinde sınıflar dine göre şey yapılmış, Müslümanlar, gayrimüslimler. Gayrimüslimler de aralarında ayrılıyor. Bunlar iş bölümü yapmışlar adeta sosyal. Ya bir Müslüman gidip de ticaretle meşgul olmuyor. Eskiden olurlar mı? Sonradan olmuyor. Son zamanları anlatıyoruz. Olmuyor. Doktorluk yapmıyor. Mesela inşaatçılık beğenilen bir iş değil. Kuyumculuk beğenilen bir iş değil. Bugün mesela çok kıymetli bir Türkler kuyumculuk asla yapmaz.
Belki de o meslekleri yapanlarla aynı görünmemek için. Yani
o da var.
Diyelim ki bir Ermeni ise kuyumcu.
O da
hani
var.
Bir Ermeniyle aynı statüde olmamak için.
Demiş zaten, bizim bir akrabamız vardı. Zengin bir adam, dükkanı var. Oğlu da biraz haşarıymış. Oğlum hayır demiş, git şu dükkanda otur bak demiş. Dükkan, manifatura dükkanı, kumaş dükkanı. Hayri Bey demiş ki, Hayri Bey yakışıklı atın üzerine binen, elinde kamçı çizmesiyle gezen, muhtemelen kızlara işmal eden bir delikanlıydı. Demiş ki, babacığım teessüf ederim, ben kevork muyum, artin miyim demiş, kumaş arşınlayacak, hmm, demiş. Yani kumaş ölçecek Ermeni miyim, Rum muyum ben demiş, yani bana bunu nasıl siz denk geliyorsunuz? Bu var ama umumiyetle de mesleklerin o zamanki tasavvurdaki, telakkideki, anlayıştaki yeri. Hı-hı. Şimdi kuyumcu olacaksınız. Sarf satışı zordur. İslamiyete uygun sarf satma gramına dikkat edeceksiniz. Kuyumcuya kadınlar gelir. Kadınları erkeklerin gördüğünü istemezler. Türk hanımları zannedildiği gibi değil, kocalarını çok kıskanırlardı. Yani şimdi kadınlar peçeli, kafes arkasında denir ama eskiden kadından kocalarını kıskanırlardı. Yani
kadınlar kocasının hep kıskanır,
kocasının ofisine demiş. Kocasının ofisine bir kadının geldiğini duyan bir kadın İstanbul'da o zamanın şartlarında yanına iki tane çocuğunu alıp bin bir zahmetle kocasının ofisine gidiyor. Yani o heyecana bakınız, yani olacak bir iş değil bir
yani
kadının kocasının ofisine gitmesi.
Şunu demek istiyoruz. Kocam kuyumcuysa eğer, evet, ona da alışveriş için kadınlar geliyorsa,
tabii,
ben çocuklarımı, eteğimi toplayıp.
Veya kuyumcu işte olduğunu istemezler onun için. Evet, istemezler. Böyle de bir şey var ama bu belki istisnaidir, belki de biraz mübalağalı bir şeydir. Şimdi erken evleniyorlar. Zaten insanın evlenme yaşı kim ne derse desin, evlenebilecek fiziki olgunluğa gelmesidir.
Biyolojik yaştan bahsediyorsunuz, biyolojik,
evet,
şu anda.
Eskiden ruhi olgunluğa bakılmazdı. Mesela şimdi biyolojik olgunluk ne kadar erken olursa olsun, ruhi olgunluk çok gecikiyor. Kızlarda da erkekler de 20 yaşından önce, hatta bugün artık daha da fazla, evlenme olgunluğuna, ruhi olgunluktan bahsediyorum. Hı-hı. Bir de sosyal şartlar var, erkeğin iş sahibi Onu söylemiyorum. Çok zor ama eskiden öyle değildi. Eskiden kızlar da erkekler de çok küçük yaşlarda evlenirlerdi. Fiziki olgunlukla beraber ruhi olgunluk da başlardı.
Ama bunun bir altyapısı vardı. Vardı. Eskiden evler kalabalıktı. Kızın ya da erkeğin hata yapmasına çok fazla imkan tanıyan bir yaşam biçimleri yoktu.
Veya yani, hata yapmıyorlardı çünkü tecrübe vardı. Tecrübeye sahip oluyordu.
Bir genç kız evlendiğinde yani ne kadar tecrübeye sahip olabilir özellikle bir eşle ilgili. Ama şu ama geliyor aklıma.
Evet.
Şimdi evde kayınvalideniz var, kayınpederiniz var, görümceniz var, belki eltiniz var, evin işlerinden sorumlu insanlar var. Yani siz aslında gelincilik evet. oynuyorsunuz biraz daha. Hani biraz İstanbul için konuşalım.
Yok yok, Taşra'da da böyle. Gelin evlendiği zaman ay ben 15 yaşındayım, 14 yaşındayım, 13 yaşındayım. Eskiden böyle çok küçük yaşlarda
temizlik evleniyordum. Yapacağım, yemek yapacağım.
Nasıl yapacağım? Ben yemek nasıl pişireceğim? Bunları düşünmezdi kızlar. Çünkü gittiği evde zaten bir düzen var. O düzenin bir halkası oluyor. Baba evinde öğrendiklerini, koca evinde öğrendikleriyle harmanlayarak çok kısa bir zaman içinde eğer kabiliyeti varsa, arzusu varsa muazzam bir ev hanımı oluyor.
Ya zaten hiyerarşi diye bir şey var eski evlerde. Evet. Bu damat için de geçerli.
Aynen öyle.
Kız için de geçerli, gelin için de. Kayınvalideniz varken, evet. evde büyük hala varken, evet. evde büyük elti varken, büyük görümce varken... ...sizin mutfağa girip yemek yapmanızı hiç kimse beklemiyor zaten.
Beklemiyor ve zaten yaptırtmazlar da. Evet. Yaptırtmazlar da. Dediğiniz gibi sizin evde adı konulmamış veya adı konulmuş kaideler vardır. Kimin ne yapacağı, nerede ne duracağı bellidir. Onun için yani küçük yaşta bir kızın evlenmesinden hiç korkulmaz. Küçük yaşta bir erkeğin evlenmesinden de korkulmaz. Dediğim gibi bir de eski gençler... Şimdiki gibi değil, sahibi mesuliyet eski tabirli insanlardı. Küçük yaştan itibaren mesuliyet sahibi olarak yetiştiriliyordu. Çok azdır el bebe gül bebe şımartılan hanım kızlar ve cici beyler. Ekseriyet zengin olsun fakir olsun, şehirde olsun köyde olsun belli mesuliyetleri küçük yaşta üstleniyorlardı. Onun için 15-16 yaşında bir erkeğin 14-15 yaşında bir kızın evlenmesi ya bu çocuk nasıl yürütecek diye düşünmezlerdi.
Ama biyolojik olarak yine de baktığınızda şimdi mesela... Burada sohbet ediyoruz. Hangimiz 14-15 yaşında çocuğumuzu hadi tamam artık yaşı geldi diye evlendiririz?
İşte dedim ya biraz evvel anakronizme düşmemek lazım. Bundan 100 sene önce bu çok tabiiydi. Onlar da evlenebilecek durumdaydı. Ama şimdi diyorum ya ben 20 yaşında bile fiziken belki olabilir. Fiziken çünkü tabiatın önüne kimse geçemez. Tabiat olarak bir kız ve erkek evlenebilecek yaştaysa evlenebilecek yaştadır. Ama bir aile kurmak, yuva kurmak, karı koca olmak bu ayrı şeyler istiyor. Ona maalesef bugünkü gençler, bu gençlerin suçu değil, şartlar, imkanlar bunlardan dolayı bu olgunluğa sahip değiller.
Şimdi damat açısından bakalım, benim bir oğlum var. O zamanki evliliklerde damat zaten evinde kendisine bir oda açılıyor. Fatura derdi yok.
Yok.
Kazan kaynayacak, çorba pişecek derdi yok.
Kira zaten derdi yok.
Kira derdi yok. İşle ilgili bir derdi yok. Zaten babasının var olan sistemi aynen. devam ettirecek. Dolayısıyla aslında şu anda bizim olgunluğa kavuşamadı dediğimiz konu başlıkları evet. işte. Evini nasıl geçindirecek? İşi var mı? Ya da evinin kirasını nasıl ödeyecek? Bu evin eşyasını nasıl alacak? Karısının güvenliğini nasıl sağlayacak? Bunları düşünmesine gerek yok. Ve büyük bir kısmını
doğru.
aslında düşünmüyor.
Zaten yok dediğiniz gibi. Yani sadece... damatla gelinin birbiriyle mutlu uyumlu bir şekilde birbirini oyalaması için evlilik var.
Eskiden aslında güzel muhabbet bir... olsun. Evet. Muhabbetleri olsun. Gerisi çözülür.
Çözülür. Oluyordu dönmeyette. Nikahta kıyamet var sözü zaten. Budur. Birçok da beklenti olmadığı için. Bir de evlilikler umumiyette mantık zemini üzerine kurulduğu için bu yürüyor. Onun için genç yaşta kızlar erkekler evleniyor. Şimdi bir erkek askerliği de beklemezlerdi. Bir kere zaten 1829'dan evvel askerlik mecburi değildi. Herkes askere gidecek, askerliğini yapsın gelsin diye bir şey yok. Askerlik mecburi olduktan sonra da hayatta çok büyük bir rolü yoktu. Çünkü kura çıkacak da gidecek de gitmeyecek de. Ama askerlik yavaş yavaş bizim hayatımıza girince insanlar askere gitmeden evvel çocuğumuzu evlendirelim. Ola ki bir harp olur. Oğlumuz gelmezse bu işin bu trajik yönü de var. Geride bir yadigarı kalsın diye düşünürler ve askere gitmeden evlenirler. Öyle ama işte o zaman öyle. Şimdi belki de damat da askerde uzun uzun sürüyordu askerlik.
Tabii şu andaki askerlikler mesela kısa ama daha önce çok uzundu şu anda.
Benim çocukluğumda 2 seneydi. Daha evvel 4 seneydi. 3 sene oldu 4 sene oldu. İşte donanmada 5 sene, muzukada 5 sene böyle şeyler de var. Şimdi damat evlenecek yaşa geldiği zaman nasıl onu bir aileyi bir kimin kızını alalım? Peki kimin kızını alıyorlar? Daha önce anlatmıştık. Kendi kültürlerine uygun, tanıdıkları, bildikleri bir ailenin kızına bakarlar.
Burada da bir kafa karışıklığı var bugünle karşılaştırdığımızda. Benim kafamı karıştıran evet. bir şey var. Yani akraba, şimdi mesela aile içi akraba evliliklerine ne kadar karşıyız? Ya da işte bir takım genetik hastalıklar sebebiyle olmaması gerektiğini söylüyoruz. Ama eskiden bunun olmaması yadırganırmış.
Yadırganırdı evet. Yani bir kızı amcasının oğlu varsa onunla evlenmemesi... veya yakın akrabası varsa onunla evlenmemesi veya yakın akrabada bir kız varken onu almamak çok yadırganırdı. Yani beni bilen kurt yesin.
Hakaret kabul edilirmiş.
Evet, ne demek yani, o dururken kız ona uygun, her şeye uygun. O şey garip bir durum. Ha şu olurdu, talip olurlar, olmaz. O zaman şey ortadan kalkar mazeret. Hmm. Olur, bu gönül işidir. Ama umumiyetle, ama sadece akraba değil. Yani komşu... aynı sosyal çevrede bulunan insanların kızlarına bakarlar. Ve o zaman daha önce de anlatmıştık. Kızda güzellikten ziyade, zenginlikten ziyade, boy postan, yani oğlanla fiziki uyumundan ziyade kızın ailesi ve kızın görgüsüne bakarlardı. O zamanki terbiye böyle. Şimdi hadisenin bu tarafını alalım. Bizim programımız damatlar üzerine konulduğu için. Hı hı. Kız tarafı her zaman bekleyendir. Yani talep edilmesini bekleyen taraftır. Hiçbir kimse kızım var gelin alın demez. Yani bu belki çok modern çağda olacak bir şey ama hiçbir zaman Türk kültüründe böyle bir şey yok. Kızımı gelin alın, benim kızım var demez. Aa, kızı olanlar eşe dosta söyler. Yani zaten herkes biliyordur. Bizim kızım var, varsa bildiğiniz uygun bir delikanlı gönderin der.
Bu da çok enteresan.
Evet.
Şimdi benim bir kızım olsa söyleyemeyeceğim bir şey bu mesela.
Zor ama ne yapacaksınız? İşte evlat insana neler neler yaptırır. Şimdi damatlar bir kız yavaş yavaş fiziki olgunluğa erdiği zaman talipleri başlar.
Kapı çalınmaya başlar.
Eskiden buna görücü gitmek denirdi. Görücü gitmek şimdi biraz farklı anlaşılıyor. Görücü ilk gidiştir. Yani oğlanın ailesinin kızı tanıyordur ama yani bir kere daha böyle biraz yarı resmi bir ziyarettir. Umumiyetle haber evet. vermeden yapılır. Sabahları yapılır. Hani aileyi tabii halinde
el olmayacak
yakalamak için ama tabii umumiyetle kız bilindiği için mesele yoktur. İşte iş o zaman damada kalıyor. Kime kız verilir? Hangi damada kız verilir? Şimdi insanlar gayet tabii olarak damadın kızla yaşı uygun olsun. Eskiden buna da bakarlardı. İşi, zenginliği, ailesi bunların hepsini nazara alıyorlar. Çünkü insanlar ailelerle evlenirler. Kim ne derse desin en modern insanlar bile hele hele bizim kültürümüzde aileleriyle evleniyorlar. Yani bir kızla bir oğlan okulda tanışıyorlar, birbirleriyle evleniyorlar ama bu şu demek değil. Sadece bunlar ailemiz bizi alakadar etmiyor. Öyle olmuyor maalesef. Bizim kültürümüzde öyle değil. Ve zaten ailevi geçimsizliklerin büyük ekseriyeti de bu ailelerin uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Eskiden böyle bir şey çok mevzu bahis olmuyordu. Çünkü aileler birbirini tanıyordu. Şimdi eski Türk efsanelerine bakıyoruz. Hangi damatlar seçilmiş? Seçilen damatlar kızın kültürel, sosyal ve iktisadi olarak kendine denk olan bir aileden ama her zaman oğlanın yiğitliği, kahramanlığı, varsa cüssesi ön plana çıkarır. Dede Korkut destanlarına baktığımız zaman hep damat namzetleri böyledir.
Bir de bir başarı göstermiş olması bekleniyor
hatta,
eskiden değil mi?
Hatta bir kıza birden fazla damat talip olunca hikayelerin hepsinde, bu Avrupa hikayelerinde de var. Bir marifet göstermesi, yani yarışması bekleniyor. Zaten bir kız eğer çok popüler bir kızsa, çok güzel, zengin, popüler, iyi bir kızsa talipleri çok olur. Ve talipler arasında rekabet olur. Anadolu'da böyle var. Birbirini bıçaklayanlar, öldürenler, dövenler olur da eskiden. Bir kızı kaçıranlar tabii. Çünkü rakip var, rakibin daha güçlü olduğunu hissederse zaten güçsüz rakibe karşı çıkmak çok zor bir ihtimaldir. O ancak türkülere mevzu olacak bir şeydir. Yani kendinden daha güçlü birisi varken kızı sevmek, kız onu sevse bile eskiden kavuşamazlar. Hmm. Çünkü kızın ben bunu seviyorum, bunu istiyorum demesinin hiçbir kıymeti yoktur. Anne babalar hiçbir zaman kendinden seviye olarak, yaş olarak veya herhangi bir sebeple düşük olan bir talibi kolay kolay kabul etmezler. Kız ayağını tepilse böyle. Vaka şöyle bir şey de var. Teyzem derdi ki yavrum kız kini deve kini gibidir. Bir Anadolu türküsü var. Sıvalı evlerin tozu mu olur? Şu memleketin yazı mı olur? sevdiğine varamayan kızların vardığı kocada gözü mü olur? Bunlar biraz propaganda muhtemelen. Kızı sevdiğine verin. Ama öteden beri biliyorsunuz kızını bırakırsan ya davulcu ya zurnacı. Bunlar davulcu zurnacı aşağılamak için değil de sembolik olarak o zaman mesleki olarak en düşük seviyede olduğu için böyle söylenmiş. Umumiyetle de kızlar öyledirler.
Bunu mu seçerler?
Evet. Çünkü o sevimlidir. Kızın heyecanlarına, duygularına hitap eder.
Burada mesele kızı güldürebilmek.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Diğeri ciddidir. Belki yakışıklı değildir, bu yakışıklıdır falan. Onun için ama umumiyetle de bu tür evlilikler, yani kızın gönlünün, yani sadece kızın gönlüne bakarak yapılan evlilikler mutsuzluktan neticelenmiştir. Ama kızın sözünü dinlemeden yapılan evliliklerin de çoğu, hepsi demiyorum, mutlu sonla bitmiştir. Bu da enteresandır. Normalde böyle tersi olması beklenmez ama böyle. Neden? Çünkü evlilik ne kadar gönül işi olursa olsun ki bu inkar edilemez. Yani bir insanın hoşlanmadığı biriyle evlenmesi mümkün değil. Ama esas itibariyle mantıktır. Mantığın ortasına da elbette ki kızın ve erkeğin fiziki hususiyetleri, yaşı, boyu, soyu, zenginliği ama kültürü ön plana giriyor. Şimdi soylu ailelerin evlilikleri daha gariptir. Onlar çok zaman bazı şeyleri feda ederler. Yani milli menfaatler, devlet menfaatleri, hanedan menfaati için bazen kızlar hiç istemedikleri, hatta kendisine belki de yaş olarak, boy olarak uymayan, fiziğini de çok beğenmedikleri kişilerle evlenirler. Eskiden bu da aslında büyük bir fedakarlıktır. Muhtemelen kız gönülsüz gider ama yani milleti için, devlet için, hanedan için bazen büyük bir fedakarlık
hatta
yapar.
Hatta gittiği yerde bazen de eğer iki hanedan arasında, iki aile arasında problem varsa zor günlerde yaşar.
Çok zor günler yaşar. Bu tarihte görülmüştür. Yani bu mesela Anadolu Beylik, mesela Karamanoğlu ile evlenen prenses var, Osmanlı prensesi. Karamanoğlu ile Osmanoğulları savaşta. Şimdi düşünün bu kadıncağızın durumunu. Kocası buna nasıl bakıyor? Saray halkı buna nasıl bakıyor? Halk buna nasıl bakıyor? Bir de karşı taraf, yani kardeşinin veya yeğeninin ailesi, yani bizim kızım nasıl düşünüyor onun hakkında? Bu çok
İki
zor.
İki tarafa da yaranamıyor.
Evet, ama mesela Zeynep Sultan, Selçuk Sultan böyle evliliklerde gidip ortalığı yatıştırdıkları olmuş. Abileriyle veya yeğenleriyle konuşup.
Onun için
tabii. Tabii sebep tamamen budur. Yani evlilikler eskiden aile ittifakları olarak görülür. İki gencin evlenmesi, tamam. Çocuklar olsun, soy yürüsün. Tamam, birbirleriyle halletsinler. Tamam, ama esas itibariyle iki aile birbiriyle ittifak etsin. Mesela çok zayıf, güçsüz bir aile, güçsüzden kastım sayı olarak az bir aile, umumiyetle kalabalık bir aileyle evlenmeyi tercih eder. Çünkü evlilik bir ittifak anlaşması demektir. Bunun içine bazen maddi şeyler de girer. Öyle olunca damadın kim olduğu çok da ehemmiyet taşımaz.
Eyvah.
Hangi ailenin oğlu olduğu mühimdir. Eğer bu oğlan aksi gibi kıza da uygunsa mesele yok. Yani anne babalar ayarlar, çöpü çatarlar. Ama oğlan da kıza uygundur. Mesele yok. Ama oğlanın kıza uymadığı zamanlarda problem doğar. Şimdi bunlar
uyumsuzluktan kastınız
yaş farkıdır. Anam yaşta büyüktür. Şimdi yaş farkı nasıl bir problem doğurabilir? Kız cıvıl cıvıl. O adam artık orta yaşa gelmiş. Eskiden insanlar erken olgunlaşıyor. Bu sefer kadıncağızın beklentilerini karşılamaz. O gezmek ister, tozmak ister. Bir değirmenci beyden bahseder, zengin bir adam. Hanımı ölmüş, genç bir kızla evlenmiş. Babaannem anlatmıştı. Bir gün evlerine gittim dedi. Adam at olmuş. Hanımını sırtına bindirmiş, evde gezdiriyor.
Çocuk yaşta evlendiyse artık. Dedim ki
tabii dedim genç kadınla evlenince dedim. Bunu çık. Ama herkes tabii böyle bir şey yapmaz. Yani hanımı ne kadar seviyor ki demek ki. Onun atı olmuş, evde gezdiriyor.
Ama yine de bence biraz o bu yaş kısmını.
Evet.
Artık hele de şimdi yani geçmişi söylemiyorum ama.
Onun için bizim cemiyetimizin, yani Türk İslam cemiyetinin adeta adab-ı muaşeret kılavuzu olmuş kitaplarda. İşte İmam Gazali'ye ait olsun, Şiratül İslam olsun, bunu da hep şöyle yazar. Diyor ki erkek dört şeyde kadından üstün olmalıdır. Bunlardan bir tanesi yaştır, bir tanesi boydur. Bir tanesi soyu daha şey. Çünkü bu sefer hanım daha soylu bir ailedense baskın olur. Ve para. Daha erkek tarafı daha zengin olmalıdır. Kızın ise güzelliğinin daha baskın olması lazım. Terbiyesinin, görgüsünün ve dini hassasiyetinin daha fazla olması beklenir. Çünkü evde çocuk yetiştirmek umumiyetle bizde kadının vazifesi olduğu için o sağlam cemiyet, sağlam cemiyet o kimsenin ciddiye almadığı, küçük gördüğü, daha doğrusu öyle zannettiği kadınlar sayesinde olmuştur.
Elbette, kadınların toplumu ayakta tuttuğu evet. tartışılmaz bir gerçek. Kısa bir ara rica edelim, sonrasında yine devam edelim. Doktor Ekrem Buğra ikinci ile devam ediyoruz sohbetimize. Şimdi düğünlerin vazgeçilmez iki kişisinden biriz.
Damat.
Damadın olmadığı, nikaha gelmediği, düğüne gelmediği.
Filmlerde oluyor. Bazen,
gerçek hayatta da oluyor.
Gerçek hayatta da olurdu ama filmlerde umumiyetle biliyorsunuz en aksi tarafta damat. Çünkü erkekler umumiyetle umursuzluğu gecikir. Öyle, önce öyle zannediyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz hayır onun başka sevdiği bir kız varmış. Mutlu son öyle bitiyor. Evet. Zavallı kız şeyin önünde nikah kalıyor. Nikah masasında bir hapta kalıyor. Evet düğünün vazgeçilmezi ama bizim kültürümüz sadece düğünde görülen ama çok da mühimsenmeyen bir insandır. Hatta bir düğünde bir kadıncağız kıza takı takarken dedi ki ben kıza takmayacağım. Damadı evet. takacağım dedi. Herkes dedi kıza takıyor. Kız boynunu kaldıramıyor dedi. Ben de damadımıza takacağım dedi. Damat yani tabii ki kız ön planda ama aslında ailenin bel kemiği damat da çünkü kız ne olursa olsun damada emanet ediliyor. Onun için bizim kültürümüzde damada güvey derler. Güvey güvenilen kişi manasına gelir. Ve mühimdir. Yani damatlık her ne kadar anlatırken çok prestijli şey anlatırsa da cemiyet hayatında belki biraz alay konusu olsa da böyledir. Şimdi şunu anlatıp sonra bizim kültürümüzdeki damat şeyine geçeyim. Bizim eski hukukumuzda kızla erkek arasında denklik diye bir şart aranır. Malum evliliğin şartları var. İşte yaş şartı var. Akraba olmama şartı var. İki tane şahit olacak falan. Ama bir şart daha var. O da denklik. Buna kefaet derler. Küfüv olma. Eskiden küfüv kelimesi kullanılırdı. İslam hukukuna göre erkeğin altı hususta erkek kadından üstün olması lazım. Veya denk olması lazım.
Erkek için.
Altı evet. Kız değil. Bu altı hususun birinde eğer erkek kızdan düşükse bu evliliği kızın velisi bozabiliyor. Nedir o şartlar? Birincisi din. Bir Müslüman kadın zaten gayrimüslimle evlenemez. Ama yeni Müslüman biriyle evlenmişse bunu da velisi bozabilir. Niçin? Çünkü daha yeni öğrenmiş, dinin kaidelerini bilmez, kız sıkıntı çeker. İkincisi dindarlık. Kız dindar, adam dindar değilse dengi değildir.
Yani Müslüman olsa da.
Evet. Üç, zenginlik. Kız zengin olan değil. Yani filmlerdeki gibi değil. Bu kızın dengi değildir. Kız babasının evinde gördüğü hayatı damadın evinde yaşayacaktır. Babasının evinde müreffeh bir hayat yaşayan kız orada fakir düşerse bu olmaz. O filmlerde oluyor. Seninle ben zeytin ekmek yerim ama evlendiği zaman zeytin ekmek olmuyor. İş yürümüyor. Dördüncüsü kızın babasının sanatı cemiyette belli bir üstünlükte. Oğlanın sanatı daha düşükse yine denk değildir. Hürriyet. Eskiden kölelik vardı. Kız hür, erkek köle veya azatlıysa yine dengi değildir. Nesep, soy sadece Araplar arasında, o da o zamanki Araplar arasında mühimdi. Çünkü o zaman Araplar kabileciliğe çok meraklıydı. Sadece Araplar değil o zaman, Türklerde de vardı, başka kavimlerde de vardı. Bu aşiret bu aşiretten üstün, bu kabileden üstün. Biliyorsun Türk örfünde 24 tane boy var. Bu 24 tane boyun arasında hiyerarşi var. Bir ziyafet olduğu zaman efendim bir bilmem bayındır gelip de kınığın önüne geçemez. Orada oturamaz. Baş tarafta oturamaz. Kim alır yakasından tutan onu oturduğu yere oturturlar. Düşünün 24 Oğuz boyu. Oğuz Han'ın 24 torunundan türediği halde onların arasında hiyerarşi var. Ama şimdi artık böyle bir şey kalmamıştı. Dolayısıyla 5 şeyde üstün olması lazım. Ama veli dese ki kızım böyle istedi. Ben de razıyım dese mesele yok. Ama veli istemezse böyle bir evliliği bozar. Hatta bir hikaye anlatırlar. Merv kadısının bir mahçıvanı varmış. Mübarek adında. Bir gün Merv kadısı bahçeye gezerken oradaki elmalardan veya üzümlerden tadını sormuş bahçıvana. Efendim hiç yemedim bilmiyorum demiş. Bahçıvanın bu kadar perişkar olması hoşuna gitmiş.
Bu demek ki elini uzatıp almamış.
Almamış yani.
Alabilecek.
Almamış. Demek başka şeylerle de muayene ettik demiş. Sana bir şey soracağım demiş. Benim bir kızım var demiş. Bu kızımı evlendirmek istiyorum demiş. Çok talipleri var. Sence kimi tercih edeyim? Demiş Asr-ı Saadet'te önce cahiliye devrinde soya sopa bakarlardı demiş. Hristiyanlar ve Yahudiler güzelliğe bakarlardı demiş. Hazreti Peygamber zamanında iyi huya bakarlardı, ahlaklı olmaya, takvalı olmaya bakarlardı demiş. Siz artık bunlardan birini seçersiniz demiş.
Kendinize göre hangisi önemlisiniz?
Kadı Efendi demiş ki, ben seni demiş, tercih ettim demiş. Evet. Şimdi bir bahçıvan Kadı Efendi'nin kızına elbette ki denk değil ama demek ki bazı insanların potansiyeli vardır yükselmeye. İçtimai seviyesi düşük ama.
Ya da siz onun diğer hususiyetlerini kapatabileceğini düşünüyorsunuz. Ama bunu ben yapamam. Mesela para var cebinizde, onu cebine koyarsınız, zengin olur. Ama ilim, ahlak bir insanın cebine konamaz.
Evet, bizim bir ahbabımız vardı. Öyle çok kıymetli bir damadı vardı. Ama damadı memurdu, maddi seviyesi değildi. Kayınpeder de çok zengindi. Şey demiş ki, alışverişe çıkarken cebine para koymuş. Evladım demiş, gücenme. Ne istiyorlarsa al hanımlar demiş. Bu parayı al. Seni sevsinler demiş başta. Hmm. Çünkü ilk intiba çok mühimdir. Hmm. Damat ne istesek aldı. Ondan sonra o kadar aranmaz. Çünkü memur zaten belli bir hayat geçindirir. Ama biliyorsunuz düğünler bir yıkımdır.
Ama o da düşünceli birisiymiş.
Hoşuma gitti benim. Cebine koymuş. Gücenme evladım demiş. Kadınlar ne istiyorsa al demiş. Neyi beğendilerse al demiş. Yani seni sevsinler. Çünkü damadını sevmiş demek.
Tabii ya, onun olmasını istemiş.
Hanımların da şey, yani böyle şey normal, hanımların böyle şey sevmesi. Tabii Merv kadısının kızı da demek akıllı birisiymiş ki babasının sözünü dinlemiş, çok evlenmişler. İşte Abdullah bin Mübarek adında İmam Ebu Hanife'nin talebesi olan çok büyük bir alim onun bu evlilikten doğmuştur. Şimdi eskiden, yani Türk Osmanlı hayatından bahsediyorum, şehirde ve köyde birbirine çok yakındır. Ama şehirde bir farklılık var. Damat alınırken sosyal statüsüne bakılıyor dedik. Öbürleri ikinci planda kalıyor. Ama bunu şöyle düşünmemeli. Kızı yaşlı adamlara veriyorlar. Kuma üstüne veriyorlar. Kötü adam. Öyle değil. Öyle değil. Yani o kadar istisnalar vardır. Ama kız da bazen kendisi de böyle yapıyor. Ve şunu açıkça söylemek istiyorum. Evet, kızın ve oğlanın ne dediğine çok bakılmıyor ama kız istemediği kişiye verilmiyor. Baba sormuyor kıza. Bu damat ister misin? Yengesi, halası, teyzesi soruyor. Yüz göz olmuyorlar. Hmm. Kızım ne dersin? Baban böyle birisi bize talip. Kız susarsa kabul ettiği anlaşılır. Hmm. İstemezse veya ağlarsa istemediği anlaşılır. Ve aile ısrar etmiyor. Çünkü ne olursa olsun mantık ne kadar emrederse emretsin. Bu bir iş, gönül işidir. Hmm. Nasıl görülüyor? Daha önce onu söyleyecektim.
Peki evet, bu nasıl, neye göre karar veriyor kız görmediği?
Kızla olan birbirini, kızla olan birbirini zaten tanıyorlarsa mesele yok. Bu birbirininle görüşen ailelerdeyse veya köylük yerlerdeyse çok problem değil. Değilse bu kızın oğlana, oğlanın kıza edebe ve adaba mugayir olmadan gösterilmesi lazımdır. Mesela oğlan umiyete sokakta olduğu için oğlan evin önünde birkaç kere geçirilir, kıza gösterilir. Veya eve davet edilir, kız kapı arasından veya tahta boş penceresinden oğlanı görür. İşte ne kadar görmeyse bu.
Oğlan?
Oğlan da kızı aynı şekilde bir organizasyonla bir yere giderken, yani hamama giderken ya bir kıra giderken uzaktan görür. Halam evlenirken onlar eski usul evlenmişler. Damat bey evin önünden geçirmişler. Halam görmüş. Halamı da terziye provaya gittiği zaman, terzi damadın akrabasıydı. Damat da dolaba saklamış. Damat dolaptan halamı görmüş, beğenmişler. Ölene kadar evli kaldılar. Birbirine denktiler. Yaş olarak, sosyal olarak.
Ama konuşmuyor, sesini duymuyor, sohbet etmiyor.
Sohbet edecek diye düşünüyor yani. Eskiden adamlarla kadınlar zaten çok fazla konuşmazlardı.
Ama evleneceksiniz.
Evet, evet.
Evlenince mi de mi konuşmayacaklar?
Hatta bir şey anlatırlar. Bu kızı görmeden almam demiş oğlan ben. Tamam demişler, kızım görebilirsin. Şu gün mahalle fırını yanıyor. O gün onlar orada ekmek yapacaklar. Şehirlerde eskiden mahalle fırınları vardı. Her ev orada ekmek yapar. Bir gün onların olurdu. Hizmetkarlar, komşular giderler. Odunlarını, kömürünü koyarlar, fırını yakarlar. Ekmeklerini yaparlar. O ekmekle eve taşınır. İşte bir ay onu yenir. Yufka ekmeği veya lavaş ekmeği. Peki demişler. Fırının karşısında bir yere oğlanı saklamışlar. Demişler ki birazdan elinde ekmek teknesiyle çıkan kız senin alacağın kız. Oğlan bakmış, gözüne kestirmiş, tamam demiş, güzel bir kız demiş, bu tamam demiş, istediğim bir kız demiş, yürüyüş elinden falan diye. Zaten annelisi onu konuşturmuştur, kekeme mi değil mi, ağzı kokuyor mu, teni kokuyor mu, zaten kadınlar böyle şeyleri çok iyi bilirler. Ayarlamıştır. Evleniyorlar. Gerdeğe gidiyorlar. Bakıyor kız o değil. Meğerse o kız kardeşiymiş.
Ya öyle
şeyler boş bulunmuş çok çıkmış. Çok olmasa da olur bunlar.
Olur. Yani insanlık halinde. Bizde bile var böyle hikayeler. Evet. Yani hatta böyle şimdi bu sözünü ettiğiniz şeyi kurgulayan aileler de var.
Evet.
Hani kız çok güzel değil ama komşu kızı ya da falancası evet, onu gösterip, güzel onu gösterip.
Evet, ablasını gösterip bacısını kızı verdiler diye böyle şaka yollu damat hikayeleri var. Damada da yaptırırlarmış eskiden. Damat eve geldi zaman eline testi verirlermiş. Testiyi düzgün koyuyorsa yani uygun yere ve biliyorsun testi sallanır. Hmm. Diyorlarmış bu damada güvenilir. Hmm. Yani bir salla pat koyuyorsa buna güvenilmez yani.
Onlar ne yapacaksınız? Testten geçiyor. Ne yapacağız? Bunlar o zamanki sosyal hayatın
eski hayatın kriterleri.
Tabii ben erkeklerin daha fazla testten geçtiğini düşünüyorum. Çünkü erkeklerin dışarıda o kızın ailesiyle karşılaşma, farkına varmadan karşılaşma ihtimali daha fazla.
Tabii erkek için muamma. Erkek için tabii muamma. Erkeğe diyorlar ki yavrum kız. Yani güzel, zaten görüyor. Hoş, hanımcık. Yani net, bir de şöyle bir durum var Hülya Hanım. Evet, insanlar biliyorsunuz ne kadar birbirini tanısa tanısın. Evlendikten sonra bambaşka olan da çok misal vardı. Hiç tanımamışım. İki sene gezmişler, nişanlı kalmışlar. Hiç tanımamışım diyenler var. Bir de bir nişanlılık devresi var. Bazı şeylere göz yumulan bir nişanlılık devresi var. Bu nişanlılık devresinde çok büyük bir falso ortaya çıkarsa zaten iş bozuluyor. Ondan sonrasında
ama
da
görüşüyorlar değil mi bu nişanlık döneminde?
Şehirlerde belli usule dikkat ederek yanlarına başkası olarak görüşürler. Köy yerinde zaten daha kolaydır böyle şeyler. Karşılaşma ihtimali daha fazladır. Ondan sonrası için de şöyle düşünürler. Kader. Yani ne yapabilirsin? Yani kavunda ikini dibini koklayasın. Yani bu böyledir. Bu benim kaderim. Bu benim kaderimdir diyorlardı. Bir de beklentiler azdı. Kızların damatlardan, damatların kızlardan beklentisi azdı. Onun için böyle bir evlilik yürüyordu. Şimdi evlenen damat nereye gidiyor? Prensip itibariyle baba evinde oturuyor.
Bir şey soracağım buna gidiyor gelmeden. Bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi biz düğün dernek kurduk. Düğünün daha çok kadınlar için olduğunu söyledik ama bazı geleneklerde erkeklere özel eğlenceler, toplantılar da yapılıyor. Mesela bizde Rumeli'de damat tıraşı diye bir gelenek vardır.
Her yerde var. Şimdi düğünler bir hafta sürer derler ama aslında 4 gün sürer. Umumiyete perşembeyi cumaya bağlayan gece zifaf olur veya pazarı pazartesiye bağlayan gece zifaf olur. Düğün ona göre başlar. Düğün bayrak kaldırarak başlar dağ huzuruna. Düğürçüler davet edilir şu gün düğünümüz var diye. Herkes davet edilir. Düğün umumiyete o mahallede ahbap ne olsun köyse zaten köy yeri davet edilir. Ve gelinin indirileceği perşembe günü gelin indirileceği için çarşamba günü veya pazar günü indirileceği için cumartesi günü gelin hamamı olur. Gelin hamamının akşamında kına gecesi olur. Erkekler de aynı gün damat hamamı ve damat tıraşı yaparlar.
Evet.
Bu damat hamamında gelin hamamında çok eğlenceler olur. Hatta bir damat hamamında damat vurulmuştu. Evet. İşi dramatik. Tabanca atmışlar. Aptal arkadaşı. Hamamda tabanca atılır mı?
Sekti o da.
Sekti damadı vurdu öldürdü. Evet. Komik işler. Dışarıda hadi neyse. Bizde bu silah atma adeti vardı.
Evet,
maalesef.
Çok kötü.
Maalesef.
Çok kötü.
Eskiden mühim değildi. Kırlık yerlerde, şehirler bile buna müsaitti. Şimdi hiçbir yer müsait değil.
Tabii canım camdan bakıyor insanlar. Tabii, yani nereye müsait sıkıyorsun?
Maytap atıyorlar, herkes yanıyor. Evet. Gelinlik yandı. Maytap attılar. Daracık yerde maytap atılır mı? Fişek yani. Neyse şimdi biraz böyle bir magandalıklar var. Şimdi bu 4 gün muazzam eğlencelerle geçer. Ve bu eğlenceler tamamen oğlan evinin ekonomik şeyiyledir. Yani kız evinde yapılan eğlenceler. Oradaki
yani kına gecesini de
kına gecesini bütün kınası, elbisesi, orada ikram edilen yemişler, içeceklerin hepsi eskiden limonata ve yemiş ikram edilirdi. Oğlan evi gönderir. O arada yemek verilecekse dünürcülere yemek verir gelin almaya gittikleri zaman onun masrafını erkek karşılar. Hatta eskiden zahire götürür bir de aşçı gönderirlerdi. O kız evinde yemek pişer. Buradan yemek pişip götürmek zor o zaman. Bunu bile gönderirlerdi. Umumiyetle böyleydi. Tabii ki istisnaları vardır. Damat ve arkadaşları bu arada muazzam eğlenirler. Bir de bu zaman, bu evlilik günleri damadın inanılmaz işkencelere maruz kaldığı zamanlardır. Arkadaşları tarafından. Suya basılmak, kaçırılmak, saklanmak.
Şiddet.
Şiddet. Devamlı soygun. Ver, ver, ver. Yani kapısının önüne oturdum, ver ceketini, ver sandığını,
galiba,
ver.
Değil mi damadı?
Bana birisi demişti ki bir insan bir doğduğunda, bir evlendi, bir de öldüğünde anılır dedi. Başrol dedi, odur dedi. Yani hayat tiyatrosunda başrolde bir doğduğunda, bir evlendiğinde, bir de öldüğünde. Üç başrolü var insanın. İstisnaları tabii ki var. O zaman hatırlanıyor. Ve damatların hali haraptır. Onun için damatlar, uyanık damatlar o zamanlarda çok temkinli olurlar. Kaçırılmamaya, suya basarlar. Kış günü suya basarlar. Damat düşünebiliyor musunuz? Olur da olan da oluyor zaten çocuk yani. Kış günü damat basılır mı? Arkadaşlar inanılmaz bir şey geliyor.
Yani o erkekler arasında bana onu yaptılar, ben onu daha fazlasını yapacağım şey
daha
var.
Daha kötüsü var. Damat buna razı. Damat para vererek bunlardan kurtuluyor. Ama düğün gecesi damadı taciz etmek, evinin kapısına gelmek, gürültü yapmak, yani o da var. O da var ya, işkence. Damada yapılan işkence. Damat onun için evleniyor mu? İşkence mi görüyor? Onu anlamaz. Kız zaten mahzundur. Ne olursa olsun. Hangi şey kız olursa olsun mahzundur. Şimdi eski İstanbul kültüründe damadı eve alma adeti vardı. Buna iç güveysi denir. Bundan da bahsetmek lazım. Evet. Kızlar çok nazenin olduğu için. Erkekler gariban olduğu için değil yalnız. Kız nazenin olduğu için. Böyleleri de var. Yani oğlan çok istikbal vaat eden birisi. Kalemde katip, doktor, zabit ama ailesi Anadolu'da, Rumeli'de, gariban, köylü, şudur budur. Bunu da saraya, bunu da istikbal vadede kızlarını alırlar, şöyle düşünürler, bizim oğlumuz olur. Böyle biter.
Özellikle de ailenin erkek evladı yoksa bu İstanbul'un vazgeçilmez.
Varsa bile aldıkları var. Çünkü kendi oğlunun iç güveysi veriyor, düşünebiliyor musunuz? Kendi evinin iç güveysi alıyor.
Çok enteresan, mesela iç güveysi kavramına bakış açısı şimdiki gibi değil.
Değil, değil. O zamanlar çok yaygın ve sebebi bu. Yani birinci sebep kızımız nazenin. Dışarıda yapamaz. Oğlan bunu kabul ediyor. Tabii bu oğlanın durumu ne kadar iyi. Tabirlere geçmiş. Nasılsın? İç güveysinden hallice. Bu iç güveysi ne kadar parlak olursa olsun. Hatta bunun ailesi de parlak olabilir. Yani parlak bir ailenin çocuğu da olabilir. Gariban olsa zaten kanadı kırık. Bunu biraz aşağılarlar. İç güveysini aşağılarlar. Yani daha önce de anlatmıştım. Odun almış bir kış günü zavallı damat. Bin bir zahmetlerle dağ köylerini gezmiş, getirmiş. Kayınvalide demiş ki bizim damadın aldığı odundan ne olacak demiş. Sidikli odun. Sidikli odun diye ıslak oduna derler. Ve cis diye ses çıkarır ve yanmaz.
Ve kokar.
Ama adamcağız ne yapsın? Kışın zamanında odununuzu almamışsınız. Yığmamışsınız. Veya kış fazla geçmiş. Tamam, o da olabilir. Damat zavallı. Köylerde gezmiş karda kışta. Size odun getirmiş, yaranamamış. Onun için iş güveysinin halca tabiri böyle bir tabirdir. Bu eski İstanbul'da.
Şarkıları türkülere geçmiş. Evet. Bir de yani hiç kimse yok. Damadın da mı yok?
Damadın da mı yok?
Evet, evet. Çalıştın.
Tabii Farsça'da eger zeve heye ker heye. Damadın yok, eşeğin yoksa damadın da mı yok? Düşünün yani bu kadar aşağılanmış bir müessese. Saray damatları bundan tabii farklı. Onlar belki iç güveysi değil ama evlendikleri hanımın konağında oturdukları zaman bir nevi iç güveysi oluyorlar. Hatta Enver Paşa demiş ki ben oturduğum yalıya Naciye Sultan yalısı dedirtmem, Enver Paşa yalısı dedi. Ama Naciye Sultan'ındı yalı. Evet. İşin garibi Naciye Sultan'ındı.
Bir de öyle bir tarafı var yani. Tabii. Hem malın üstüne gidiyorsun evet. Hem de ondan sonra...
Sonra Enver Paşa o kadar zengin oldu ki yani Naciye Sultan'ı artık geride bıraktı ama böyle bir kompleksi olduğunu biliyoruz. Bunu anlatırlar. Yani sen sultan damadı mısın, saray damadı mısın diye. Ama sultanlarla evlenmek hem tabii büyük bir ikbal demektir. Ama aynı zamanda da bir sultanla evli olmak kolay değildir. Bir padişahın kızı veya kız kardeşine. Hatta anlatırlardı.
Boşanmalar oluyor mu?
Yani... O var, var. Az da olsa var. Hatta bu derlerdi ki işte saray damatları yatağa ayak ucundan girerler. İşte gelin sultan hanım otur demeden oturmazlar. Karikatürize ederlerdi
halbuki
biraz.
Halbuki böyle bir şey yok. Yani
muhtemelen yok.
Evlilik ilişkisi içinde bir sultan eşi yani muhtemelen sultan yok. Kızı olmak bir anlam ifade etmiyordur.
Bence de etmez. Bence de etmez. Çünkü her ne kadar eski Osmanlı terbiyesinde bir adam yani bir padişahın ailesine veya bir Hazreti Peygamber soyundan gelen birine hürmet eder ama yani evlilik bambaşka bir şeydir. Yani Lütfü Paşa ile Şah Sultan'ın hadisesini biliyoruz. Lütfü Paşa sadrazamdı ve Osmanlı sadrazamlarının en alimlerinden bir tanesiydi. Hanımı da tabii ya bu Sultan Selim'in kızı şimdi ben ona ne diyeyim? Kocasıyla bir mevzuda münakaşa ediyor. Kocası boş bulunup hanıma bir tokat vuruyor. Tabii, yani bu olacak iş değil. Bunun üzerine ayrıldılar. Ama mesela Lütfü Paşa'ya bir kötülük, bir ceza verilmedi. Ayrıldılar. Demek ki evlilik bambaşka bir şey. Evet. Yani evlendiği zaman adı damadı Hazreti Şehriyar olsa da evlilik bambaşka bir şey.
Biz gelinlerin odağından bakıyoruz, hayata zor diyoruz ama aslında damat olmak da bizim toplumda.
Damat olmak kolay
hele
değil.
Hele de hayatın, ailenin ekonomik yükünü de üstlendikleri düşünülürse genel itibariyle çalışan kadınları dışarıda bırakarak konuşayım. Kolay
öyle değil. Bile olsa bizim adetimizde böyle. Bir de şu var. Damat kendi ailesiyle, hanımının ailesi ve hanımı arasında devamlı köprü kurmak, ahenk temin etmek mecburiyetindedir. Kadın Evet, böyle kadınlar da var ama kadın ekseriyeti bu mesuliyetin altında değil. Bir de erkeğin böyle bir yükü vardır.
Evet.
Ama ondan beklenen de budur tabii,
evet,
ki.
Evet, erkek olmasına sebebiyle. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın Sabahlar.